Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 24. ayrım, sayfa 305. Silah seslerini duydun mu diye sordu Clint arkadaşına. Yürü eve gidelim, orada bir şeyler oluyor. İki Scotland Yard görevlisi arabadan fırladılar. Eve doğru koşarlarken çevredeki bazı evlerin ışıkları yanmaya başlamıştı. Silah sesleri etraftan da duyulmuştu. Jaguar'ın içindeki Dark, heyecana kapılarak esrarengiz kadının girdiği eve baktı. Kötü bir şeylerin olduğuna emindi artık. Silah seslerini o da duymuştu. Önce bir el ateş edilmişti, sonradan onu takiben iki silah sesi daha yankılanmıştı. Dark arabadan çıkan iki adamı da gördü. Onlardan da pirelenmişti zaten. Gecenin bu saatinde arabanın içinde ne bekliyorlardı? Ve neden silah sesleri üzerine eve koşmuşlardı? Apartmanın girişinde dört basamak vardı. Scotland Yard görevlileriyle Paula'nın karşılaşmaları tam o noktada oldu. Memurlar tam bir mesleki ciddiyet içinde, ''Hanımefendi durun'' dediler. ''Polis!'' Rod, kadının kan içindeki yüzünü görünce muhtemel bir katille karşılaştığını tahmin etmişti. Lakin Paula durmamış ve o müthiş ayak darbelerinden birini Rod'un başına doğru savurmuştu. Polis kafasına yediği darbeyle merdivenlere yuvarlandı. Clint de boş bulunmuştu, daha doğrusu böyle bir hamle beklemiyordu kadından. Paula uçarcasına bu defa sol bacağını havada çevirmiş ve tekmesini memurun tam kalbi hizasına yerleştirmişti. Clint bir an kalbinin durduğunu sandı ve arkadaşının yanına düştü. Olanları seyreden şoför Dark çoktan kapıyı açmış, kadının arabaya binmesini bekliyordu. Paula yıldırım hızıyla arabaya atlarken bir erkek gibi gürledi. ''Hadi gazla durma!'' Dark gaz pedalına köküne kadar bastı. Jaguar adını aldığı yırtıcı hayvan gibi baş vererek yerinden fırladı. Şoför çılgın gibi arabayı sürüyordu. Yeterince olay yerinden uzaklaştığına emin olduğu anda yanında oturan kadına baktı. Şaşırarak tuhaflaştı. Kadının yüzü tanınmayacak hale gelmişti. Sol gözü şişmiş ve kapanmıştı. Alt dudağı davul gibi sarkmıştı ve kana bulanmış saçları keçeleşerek iğrenç bir görünüm almıştı. Kadın soluk alıp vermekte zorlanıyordu. Sanki yarı baygın haldeydi. Az önce kapının başında kadının o iki yabancıyı nasıl iki karate vuruşuyla saf dışı ettiğine şahit olduğundan hayretle ürperdi ve merak etti. Acaba bu denli dövüşmeyi bilen bir kadını kim bu hale getirmişti? Paula hafif hafif inliyordu. Bir süre ses çıkarmadan arabayı süren Dark, kadına acıyarak ''Sizi bir ilk yardım merkezine götürmemi ister misiniz?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi kadın. ''Doğru, Carnaby malikanesine gidelim. Yalnız biraz çabuk ol.'' Dark yine yan gözle kadına baktı. Paula parmaklarını ağzına sokmuş bir şeyler yapıyordu. Bir an kadının yüzünün acıyla gerildiğini hissetti. Kadının ağzından şiddetli bir küfür çıkarken Dark arabanın içindeki alacakaranlıkta parmaklar arasında tuttuğu kırık bir diş gördü. Paula'nın görüntüsü mide bulandırıyordu. Hans Milch, Kenan'dan aldığı adrese polis arabasıyla geldiğinde, gecenin ilerleyen saatine rağmen çevresini kalabalık ve komşu ışıklarını yanarken görünce esaslı bir aksiliğin olduğunu anlamakta gecikmedi. Genellikle soğukkanlı ve çevresine ilgisiz diye nam salan İngilizler binanın önünde kalabalık oluşturmuşlar, kendi aralarında yüksek sesle konuşup olayı tartışıyorlardı. Hans içinden "Eyvah, DTMT bir eleman daha kaybetti galiba" diye söylendi. Apartmanda bir cinayet işlendiği belliydi. Kapıda dikilen siyah elbiseli, başı madeni kalpaklı ve resmi üniformalı bir memur meraklı komşuların içeri girmesini engelliyordu. Hans Milch yanındaki memurlara içeriye daldı. Daireye girdiğinde salonun orta yerinde yerde oturan Kenan'ı gördü. Yanı başında yerde yüzü koyun yatan yarı çıplak bir genç kadın cesedi duruyordu. İçeride ayrıca bir resmi üniformalı ve iki de sivil memur vardı. Alman polis halının üzerinde kısa namlulu bir Smith Wesson gördü. Odada hala hafif bir barut kokusu duyuluyordu. Memurların Kenan'a bir suçlu gibi şüpheyle baktıklarını fark etti. Hans'ı görünce Kenan ağır ağır oturduğu yerden doğruldu. ''Allah'ını seversen ne oldu burada?'' diye sordu. ''Bahsettiğin kadın nerede? Yerde yatan o mu? Yoksa onu vurmak zorunda mı kaldın?'' ''Hayır Hans, o kaçtı. Onu tutamadım. Daha önce de bu kızı vurdu. Kızın adı Betty, Etin Capshaw'un sekreteri.'' Mirç dikkatle Kenan'a baktı, kızın ölümüyle pek ilgilenmemişti. ''Bahsettiğin dosya nerede?'' ''Masanın üzerinde, şu sarı dosya.'' Milch, Kenan gibi güçlü bir adamın nasıl olup da bir kadını zapt edemediğini pek anlayamamıştı. ''Onu nasıl kaçırdın?'' diye sordu. ''Telefonda bana bayıldığını söylemiştin.'' ''Hayatımda hiç bu kadar kuvvetli bir kadın görmemiştim. Ayı gibi güçlüydü ve uzakta onun bütün mücadele tekniğini biliyordu. İnanmıyorsan şu iki sivil memura sor. Kaçarken merdivenlerde ikisini de haklamış.'' Milch arkadaşını tekrar süzdü. Düşünceli, yorgun ve çok sinirli görünüyordu. Sesini kısarak ''Seni üzen bir şey mi oldu?'' diye sordu. Kenan bir an Hans'a baktı. O da fısıldayarak ''Evet'' dedi. O azgın kadınla boğuşurken silah elimde patladı. Betty'yi o serseri kurşun vurdu. ''Çok üzgünüm. Betty iyi bir kızdı ve kesinlikle bu sonucu hak etmemişti. Umarım bir çılgınlık edip bunu polislere açıklamamışsındır. Zira başın derde girebilir. Hayır, onu kadının vurduğunu söyledim. İyi, şimdilik aramızda kalsın.'' Hans, başını sallayan meslektaşının vicdan azabı çektiğini anladı. Az sonra daire girişinde ayak sesleri duyuldu. Hans başını kapıya çevirince müfettiş Dennett McVeigh'i gördü. Müfettiş yanındaki iki yardımcısıyla içeri giriyordu. Yüzü asık ve gergindi. Kısa bir an yerde yatan cesede baktı ve evi gözetleyen memurların verdiği izahatı dinledi. Daha sonra da iki yabancının yanına yaklaştı. ''Bay Milch'' dedi. ''Telefonda bana bir cinayetten bahsetmemiştiniz.'' Sesi buz gibi soğuk ve itici çıkmıştı. Henüz Kenan'a bakmıyordu. ''Haklısınız Sayın Müfettiş. Size telefon ettiğimde kızın öldürüldüğünü henüz bilmiyordum. Ne yazık ki zamanında yetişemedik. Fakat ilk sorgulamanızda bana gerçekleri anlatsaydınız belki de bu cinayet işlenmeyecekti.'' ''Hiç sanmıyorum efendim. Bunu önlememizin imkanı yoktu. Saldırının ne zaman ve nerede yapılacağını bilemezdik. Ayrıca size ifade vermeye mezun da değildim.'' ''Öyle mi? Yani gerçekleri anlatmaktığınız için bir cinayetin işlenmesi mi gerekiyordu?'' Lütfen bunu bizim ihmalimize bağlamayın. Buraya uluslararası bir terör ve cinayet şebekesinin ortaya çıkarması için gelmiştik. Umberto Cassini'nin öldürüldüğü sırada size açıklama yapacak bilgilere de sahip değildik. Elimizde sadece şüpheye dayanan ufak bir izden başka bir şey yoktu. Müfettiş kaşlarını çatarak, İngiltere topraklarında ve bizim yetki alanımızda çalıştığınızı bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Bir an evvel konuşmaya başlasanız çok iyi olur. İtalyan, Alman ve Türk polisi benim selahiyet sahamda faaliyet halindeler. Bunun herhalde esaslı bir gerekçesi olmalı. Ayrıca uluslararası hukuku ihlal ettiğinizi de bildiğinizi varsayıyorum. Hans Milch kızarır gibi oldu. Şeklen öyle gözüküyor Sayın Müfettiş ama bizi dinlerseniz hak vereceğinize inanıyorum. Sizi dinliyorum Bay Milch. McVeigh cebinden piposunu çıkardı, sakin bir şekilde yaktı ve bakışlarını Alman meslektaşına çevirdi. Hans sıkıntıyla Kenan'a dönerek sen anlatsan daha iyi olacak diye fısıldadı. Nasıl olsa benden fazla şey biliyorsun. Kenan olayın şokundan tam sıyrılamamış gibiydi. Derin bir soluk aldı. Ne yazık ki o an yapacağı bir şey yoktu. Bakışlarını soğuk tavırlarından hoşlanmadığı İngiliz polise çevirdi ve tane tane her şeyi en başından anlatmaya başladı. McVeigh hiç sözünü kesmeden onu dinledi. 4. Carnaby Malikanesi. Jaguar malikanenin çim kaplı bahçesini geçerek şatonun mermer girişinin önünde durduğunda Dark kadına yan gözle bir daha baktı. Bayılarak kendinden geçeceğini sanmıştı ama Paula arabadan atlayıp kapıya koşunca kadının ne denli güçlü ve acıya tahammülü olduğunu bir kere daha anladı. Bir süre arkasından baktı sonra arabayı şatonun garajına bırakmak üzere gaza bastı. Eski ahırlardan bozma garaj malikanenin arka tarafındaydı. Dark huzursuzdu. Bu gece tatsız ve tehlikeli bir olaya karışmış olmanın sıkıntısını duyumsuyordu içinde. Arabayı park ederken bir şey dikkatini çekti. Malikanenin pek çok yerinde ışıklar yanıyordu. Hatta hizmetkarların yattığı bölümde bile. Bir an evde bir toplantı olduğunu düşündü ama öyle olsa bahçede bir yığın araba dururdu. Oysa tek bir araba görmemişti. İçinde garip bir tedirginlik hissetti ve kaldığı bölüme doğru yürüdü. Paula bitkin bir şekilde kapının zilini çaldı. Yaşlı uşak Atkinson nedense gecikmişti. Tekrar zile bastı, yaklaşan ayak sesleri duydu. Uşağı veya Ethan'ı karşısında bulacağını sanıyordu. Misafirlerin şimdiye kadar yatmış olmaları gerekirdi. Gerçi içeride ışıklar yanıyordu ama hizmetkarlar etrafı temizlemekle meşgul olabilirlerdi. Yüzü ve vücudu berbat bir haldeydi. Umarım Ethan açar diye geçirdi içinden. Şimdi bir de durumu ona açıklamak zorunda kalacaktı. Hemen hemen ilk defa başına geliyordu bu hal. Kendisine verilen görevi tamamen yerine getirememişti. Hatta sekreter kızının ölüp ölmediğini bile tam olarak bilmiyordu. Fakat kapıyı ona İngilt açtı. Misafirlerin henüz yatmamış olması karşılaşabileceği en kötü sürprizdi. Şimdi halini kendisine alay alabilecek olan İngilt'e anlatmak zor ve utanç vericiydi. İngilt sırıtarak yüzüne bakıyordu. ''Ne o? Kamyon mu çarptı Paula?'' diye sordu. ''Nedir bu halin?'' ''Kes sesini şıllık. Tek kelime dersen seni öldürürüm. Bay Capshaw nerede?'' ''Niye soruyorsun?'' ''Sana izahat vermek zorunda değilim. Onunla görüşmeliyim.'' ''Üzgünüm ama görüşemezsin.'' ''Neden? Yattı mı?'' ''İstirahate çekildi diyebiliriz.'' Paula hışımla kapıyı kapadı ve sarışın kadının yanından geçerek salona doğru yürüdü. Etrafta kimsecikler yoktu ve koca köşkün içinde tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. Bitkin haldeki kadın arkasından gelen İngilt'in ayak seslerinden başka bir şey duymadığını fark etti birden. Garipti, bütün ev halkı nereye gitmişti? Hem kapıyı hizmetçilerden biri değil de neden İngilt açmıştı? Hizmetçiler bütün misafirler yatmadan ortadan çekilmezlerdi. Ethan neden ortalarda yoktu? Kendisini beklemesi gerekmez miydi? İrkilerek koridorun ortasında durdu ve arkasını döndü. Dik dik sarışın kadına baktı. İngilt hala gülümsemeye devam ediyordu. ''Herkes yattı mı?'' diye sordu. ''Burada ikimizden başka canlı yok Paula.'' ''Ne demek istiyorsun?'' ''Ethan ve karısı öldü. Tüm hizmetkarlarda.'' Paula'nın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. ''Çıldırdın mı sen? Kim öldürdü onları?'' ''Biz Paula.'' ''Biz demekle kimi kastediyorsun?'' Efendinin özel timlerini. Oynatmışsın sen. Bu emri kimden aldınız? Bizzat efendiden. Paula perişan bir halde İngiliz'e baka kaldı. Olamaz. Yanılıyor olmalısınız. Efendi öldü. Sana da bu yalanı Etin söyledi değil mi? Ve sen de aptalca ona inandın. Ama niye böyle bir yalanı tevessül etsin ki? Para ve güç hırsız Paula. Onu anlamalısın. Aslında hepimizin taşıdığı bir ihtiras bu. Yalnız onunki aşırıydı ve her şeyi tek başına elde etmek istiyordu. Ya Jonathan, ona güveniyor musun? O her zaman efendinin sadık bir kölesi olmuştur. Paula düştüğü zor durumu bir türlü kabullenmek istemiyordu. Yalan söylüyorsun diye bağırdı. Jonathan nerede? İngiliz soğuk bir şekilde gülümsedi. Dedim ya, onlar burayı terk etti. Burada yalnızız ve ben senin dönüşünü bekliyordum. Neden? İhanetinin cezasını vermek için. Ne ihaneti? Saçmalıyorsun sen. Etin sana Jonathan'ı öldürme emri verdi, değil mi? Paula bir an cevap veremedi. İngiliz, sorumu cevapla Paula, öyle değil mi? Fakat ben efendinin öldüğüne inanmıştım, gerçekten inanmıştım. Sen tahminimden de aptalmışsın. Bunca yıl bu teşkilatta nasıl kalmışsın şaşıyorum. Ama Ethan'ın yalan söylediğini nasıl bilebilirdim? Ona inanmak zorundaydım ve o efendinin tek varisiydi. Sarışın kadın ellerini beline koyup küçümseyerek Paula'ya baktı. Nereye gittin Paula? Ethan'ın verdiği bir görevi yerine getirmeye. Bu kez başaramadın galiba. Acınacak bir haldesin. Kadın cevap vermeden önce bir an düşündü. Az evvel İngiliz'in söylediklerini anımsamaya çalıştı. Cezanı vermek için buradayım falan gibi bir laf etmişti. Sersem kendini ne sanıyordu? Yoksa canını almaya kasteden Azrail mi? Ölüm bile ona yeter diye düşündü. Ondan her zaman nefret etmişti ve şimdi kendisine hor bakan havasına daha da fazla bozuluyordu. Ne var ki son kozunu henüz oynamamıştı. Aptallık ediyorsun İngiliz. Çünkü bütün teşkilat tehlikede. Boşuna kendini yorma Paula. Bizim teşkilat hiçbir zaman tehlikede olmaz. Sen öyle san. Beni bu hale neyin getirdiğini hiç düşünmedin mi? Hepiniz tehlikedesiniz. Polis izinizi buldu. Hangi polis? Önce İtalyan polisi, tabii sonra da İngiliz polisi. Her an buraya gelebilirler. Sana inanmıyorum. Etini öldürmeseydiniz ona sorabilirdin. Hukuk bürosundaki aşüfte bir sekreter her şeyi İtalyan polisine anlatmış. Etin beni onları temizlemeye gönderdi. Nereye? Centerbury'e. Sekreter orada yaşıyordu. Görevi yerine getirdin mi? Kız öldü ama yanındaki İtalyanı temizleyemedim. Suratını bu hale o mu getirdi? Evet. Paula olanları biraz değiştirmekte sakınca görmedi. Tamamen yaranda değildi. Derin bir soluk aldıktan sonra İngiliz polisi durumdan haberdardı. Onlarla da dövüşmek zorunda kaldım diye söylendi. İngiliz ona inanmıştı. İtalyan polisi kızı nasıl bulmuş? Bilmiyorum ama Ethan bürodan sarı bir dosya çalındığını söylemişti. Dosyayı buldun mu? Kızın evinde gördüm ama yanıma almaya fırsat bulamadım. Doğru söylediğine nasıl inanabilirim? Ethan'ın şoförü her şeyi gördü. Beni buraya o getirdi. Centerbury'e şoförle mi gittin? Hayır, şoför beni orada bekliyordu. Şoför şimdi burada mı? Arabayı park ediyor olmalı. İngiliz bir an düşündü. Demek ortadan kaldırması gereken bir görgü tanığı daha vardı. Daha fazla oyalanması anlamsızdı artık. Paula'ya gereken cezayı verebilir, sonra da şoförün peşine düşerdi. O adamın da ortadan kalkması icap ediyordu. Paula'ya bakıp, beni takip et dedi. Şatonun büyük bir tarihi salonuna geçtiler. Paula dehşetle yerde yatan kepşovları gördü. Vücutlarından sızan kan, yerde bir gölcük peyda etmiş ve henüz kurumamıştı. İngiliz ilerledi ve eline siyah çantasını aldı. Paula bir an kararsız kaldı. İngiliz'in de iyi bir dövüşçü olduğunu bilirdi. Üzerine atılıp onu boğmayı düşündü. Büyük haz duyarak boynunu da kırabilirdi. Gerçi şu an hem yorgun hem de mücadele edemeyecek kadar bitkindi. Üstelik İngiliz kendisinden daha da gençti ama içinde ona karşı duyduğu nefret kendisine gereken gücü sağlayabilirdi. Yine de bunu yapmamalıyım diye düşündü. Efendi Capshaw'un gerçekten öldüğünü sanmıştı. Etin tarafından oyuna getirilip aldatıldığını anlarsa efendi kendisini rahatlıkla bağışlayabilirdi. Onun nezdinde puan kaybedeceği muhakkaktı ama şu anda başka çıkar yol görmüyordu. Bütün bu düşündükleri İngiliz'in çantasını açıp tabancasını çıkarıncaya kadar sürdü. O zaman gerçeği kavradı birden. Bu şıllık her rastladığı erkeğin koynuna girmekten zevk duyan orospu kendisini vurmaya niyetliydi. Efendisine sadakatini anlaşılan bu şekilde gösterecekti. Aralarında 3-4 metrelik bir mesafe vardı. Paula hiç tereddüt etmeden sarışın kadının üzerine sıçradı. Ondan daha iriydi ve onu alt edeceğine inanıyordu. Üzerine atıldığı o bir anlık saniye içinde kulakları şatoda akisler yaratan silahın gümbürsüyle inledi. İngiliz tabancayı ateşlemişti. Paula sol memesinin altında müthiş bir acı hissetti. Elleri bir an sarışın kadının omuzlarını kavradı ama bacakları artık bedeninin ağırlığını çekmiyordu. Vücudu önce kasıldı, gözleri irileşti, sonra bir külçe gibi hareketsiz İngiliz'in ayakları dibine yığıldı. Paula ölmüştü. İngiliz keyifle kadının cansız vücuduna baktı. Ayağının ucuyla hareketsiz kalan bedenini ters çevirdi. Kadının gözleri yaşadığı son anın bütün dehşet ve nefretini gösterecek şekilde açık kalmıştı. "Ingrid, ecelinin benim elimden olacağını sana söylemiştim," diye sanki Paula duyacakmış gibi mırıldandı. Rahatlamıştı. Yerdeki cesede son bir kez baktı, sonra elinde silah hizmetkarların kaldığı bölüme doğru koşmaya başladı. Son görgü tanığı şoförü de ortadan kaldırması gerekiyordu. Darp keyifle ellerini ovuşturdu. Karnı açtı ve bu saate kadar midesine bir lokma yiyecek girmemişti. Anlaşılan bu gece şatoda misafirler vardı ve bu tür misafirlerin geldiği gece mutfakta daima harika yiyecekler olurdu. Bu saatte mutlaka yemeğin bitmiş olması lazımdı. Emektar bir yamı bulursa ona arta kalan yemeklerden görkemli bir sofra hazırlardı. Garajın kapısını kapattı ve arka bahçeden mutfağa doğru yürüdü. Mutfağın ışıkları yanıyordu. Kay ve Miriam mutfakta olmalıydılar. Mutfak penceresinden içeriye baktı, kimseyi göremedi. Belki hala servis devam ediyordur diye düşündü. Mutfak kapısı ışıklar sönmeden kilitlenmezdi. Kapının tokmağını çevirdi ve içeriye girdi. Derin bir sessizlik vardı içeride. Sanki kimsecikler yokmuş gibi. "Miriam! Kay!" diye seslendi. Cevap veren yoktu. "Allah Allah! Nereye gitti herkes?" diye merak etti. Malikanenin eski mutfağı Bayan Glenda Capshaw tarafından gayet modern bir şekilde restore edilmişti. Tezgahların üstünde büyük kayık tabaklar içinde envai çeşit soğuk etler, salatalar duruyordu. Tabağın içinden bir parça et alıp ağzına attı. Servis işlerine bakan Herbert de ortalarda yoktu. "Herbert!" diye seslendi. Uşak bazen şarap mahzenine inerdi. Gözü mahzene inen kapıya kaydı. Asma kilit kapının üzerinde duruyordu. Merak ederek mutfaktan koridora açılan kapıya yürüdü. Koridora çıktığında dona kaldı. İhtiyar Miriam yerde yatıyordu. Bir an onun vurularak öldürmüş olabileceğini düşünemedi. "Miriam!" diye bağırdı. Kadından hiç ses gelmiyordu. Hemen yere eğilip kadını çevirdi ve onun çoktan ölmüş olduğunu dehşetle anladı. Kadının tam alnının ortasından kanlı, iğrenç bir kurşun deliği açılmıştı. Ne yapacağını şaşırdı. Evdeki aşırı sessizliğin anormallik olduğunu o zaman kavradı. Kadının cesedini yere bırakıp koridor boyunca şuursuzca koşmaya başladı. Az ileride şatonun asır binasına geçen ara kapı vardı. Bütün ışıklar yanıyordu. Tam kapının önüne geldiğinde bu kez de Herbert'in cesediyle karşılaştı. Korkudan gözleri fal taşı gibi açıldı. "Aman Allah'ım, ne olmuş burada?" diye kekeledi. Aklına hiçbir olasılık gelmiyordu. Bu insanları kim ve ne için öldürebilirdi? Kulağına derinlerden akseden bir silah sesi geldi. Yanılmıyordu. Bu silah sesiydi. Demek evdeki meçhul katil adam öldürmeye devam ediyordu. İliklerine kadar titredi yeniden. Mutlaka bir manyak olmalıydı. Elinde silah her gördüğünü ateş eden bir hasta. Acaba Bay ve Bayan Capshaw'a ne olmuştu? Muhtemelen onlar da öldürmüştü. "Buradan uzaklaşmalıyım derhal," diye düşündü. O manyak kendisini görürse mutlaka onu da öldürürdü. Birden şatoya getirdiği kadının bunları yaptığı aklına geldi. Kadın hem fena halde dövülmüş hem de hırpalanmıştı. Sebebini bilmiyordu ama bir nedenle Capshaw'lardan intikam almaya kalkmış olabilirdi. Sonra onun olamayacağını akletti, öyle olsa garaja daha yakın olan mutfaktaki silah seslerini de duyardı. Hizmetkarlar daha önce öldürmüş olmalıydı. Yere eğilip elini Herbert'in yanağına değdirdi, ceset soğumaya bile başlamıştı. Katil kadın olamazdı. Buraya geleli olsa olsa 5 dakika geçmişti. Bu süre içinde cesedin soğumaya yüz tutması olanaksızdı. Duyduğu silah sesini anımsadı yeniden. Belki de içerideki meçhul manyak o kadını da vurmuştu. Dark'ın içini çaresizliğin verdiği korku kapladı. Buradan derhal kaçmalıydı, hem de derhal. Oyalanması bile hataydı. Hızla mutfağa geri dönmek istedi, bahçeye çıkar, karanlıkta izini kimseye görünmeden yok ederdi. Bu şansını kullanmalıydı. Fakat içindeki merak ve yaşayanlar varsa hiç olmazsa onlara yardım etmek hissi galebe çaldı. Bir korkak gibi buradan kaçamazdı. 3 yıldır Etin Capshaw'a hizmet etmiş, onun ekmeğini yemişti. Şatoya geçen kapıyı araladı. Derin bir sessizlik vardı. Çıt çıkmıyordu. Acaba silah sesini beynimde korkudan ben mi uydurdum diye düşündü. Belki de içeride kimsecikler yoktu. Katil ya da katiller çoktan basıp gitmişlerdi. Ama malikaneye getirdiği o kadın niye hiç ses vermiyordu acaba? Hem herkes öldüyse içeriye nasıl girmişti? Ona kapıyı açan biri olmalıydı. Aksi halde içeriye giremeyen kadın yardım istemek için garaja doğru onun yanına dönerdi. Dark hala kararsızdı. Çekine çekine ilerlemeye devam etti. Koridoru geçti, şatonun salonuna giden servis kapısını araladı. Etraf ışıl ışıl aydınlıktı. Burada da kimseler görünmüyordu. Dark biraz rahatlayarak derin bir nefes aldı ve salonun ortasına doğru yürüdü. Capshaw'ların cesetlerini yüreği burkularak gördü. Patronuna yardım etmek için geç kalmıştı. Yapabileceği bir şey yoktu. Şatoda 3 hizmetkar daha olmalıydı. Acaba güzel Kay de ölmüş müydü? Onların cesetlerini aramak cesaretini gösteremiyordu. Yine aklına Centerbury'den getirdiği kadın geldi. 24. ayrımın sonu. Sayfa 318. Devamı 25. ayrımda.